Dağ 9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Marmara Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Yeşildağ hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle kalp hastalıkları ve tedavileri üzerinde sohbetimiz olacak. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Tekrar
tüm izleyenlere selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Teşekkür ederiz. Hocamız çok değerli bir hocamız. Kendisi çeşitli üniversitelerde görev yaptıktan sonra şu anda Marmara Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte. Daha önce 19 Mayıs Üniversitesi
Evet,
Fakültesinde
doğrudur.
görevliydi. 2007 yılından beri Marmara Üniversitesi'nde görev yapmakta. Hocam dilerseniz kardiyoloji üzerine konuşmaya başlayalım.
Tabii, buyurun.
Kalbimiz çok önemli bir organ. Kalp olmadan vücudun
Tabii
canlılığı
bir
devam etmesi mümkün değil.
pompa gibi düşünmek lazım. Ben hastalarıma diyorum ki bir arabanın motoru gibi düşünün. Kaporta sağlam olursa bile motor bozuksa o arabadan hayır gelmez. Aynı onun gibi pehlivan gibi delikanlı gibi diyoruz ama kalbi bozuksa onun fazla bir yaşam beklentisi olmuyor.
Yani anlık olarak düşündüğümüz zaman 3-5 saniyelik bir kalp durması insanın
Evet,
hayatının
ani ölüm mesela çok önemli. Halk arasında çok akşam yattı sabah kalkamadı. Dün akşam beraberdik derler. Ve şaşırıyorlar. Allah derler ki herkese böyle ölüm nasip etsin. Hayırlı ölüm diye dedikleri bu olsa gerek. Ama tabii ki hiç kimse arzu etmez. Hayatta kalmak iyi şey.
Dilerseniz kalp hastalıklarının çeşitli belirtilerinden bahsedebiliriz. Onlarla başlayalım.
Tabii.
İlk aklıma gelen ve en önemlisi herhalde göğüs ağrısı. Benim yani ilk başta önem verelim diye düşündüğüm konu bu. Ne demek
Haklısınız.
istersiniz?
Şimdi en önemli belirti göğüs ağrısı dediğiniz doğru. Önce şunu vurgulamak istiyorum. Ölümler en büyük sebebi kalp nedeni, kalp hastalıklarıyla nedeni olan ölümler. Fakat kalp hastalığı deyince özellikle koroner arter hastalığı öne çıkıyor. Diğer kalp hastalığı, kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, hipertansiyona bağlı ortaya çıkan kalp yetmezliği. Onlar da var. Fakat bizim burada esas üstünde vurgulamak istediğimiz konu koroner arter hastalığı. Yani koroner deyince kalbi besleyen damar hastalığı anlamına geliyor. Bu damarlarda oluşacak tıkanma belli bir seviyenin üstüne çıkınca ağrıyla kendini gösteriyor. Bu kritik seviye aşağı yukarı %70 düzeyinde. Yani %70 düzeyinde daralana kadar hiçbir belirti vermiyor. Bunu bir su borusunun içindeki kireç toplanmasına benzetebilirsiniz. Belli bir noktadan sonra hasta yürüyünce, eforla belli yokuş merdiven çıkarken ağrı hissettiğini, belli mesafe gidip dinlenince geçtiğini ifade ediyor. Bu çok önemli bir belirti. Ama bu ağrının karakteri, yayıldığı yer ve özellikleri büyük önem taşıyor. O açıdan hastanın ifadesi, hatta mimikleri bile önemli. Teşhis koymak açısından.
Ağrı son aşama mı olmuş oluyor? Yani %70,
Yani
%80 bir daralma varsa.
%50 olsa, darlık olsa hiçbir belirti vermiyor ve
Vermeyebilir,
hasta farkında olmuyor. Bu çok önemli bir bulgu. Şimdi %50 darlık olabilir. Fakat bu şeyin damarın içerisinde plak dediğimiz kabartı bir şekilde yırtılırsa o damar içerisinde pıhtı teşekkül edip hastanın enfarktüse
Aniden
uğramasına
tıkanma.
neden olabilir ve ani kalp durması ve ani ölümle sonuçlanabilir. Yani darlık %70'e gelsin ondan sonra tıkanma olur diye bir düşünce yok.
Peki
%30-40 darlık bile
olabilir.
tıkanmaya vesile olabilir.
Peki hiç ağrı oluşmadan olabiliyor mu öyle bir
Ağrısız enfarktüs
enfarktüs?
olabilir. Eğer şeker hastasıysa, diyabetik bunlarda ağrı konusunda sıkıntı olabilir. Nöropati oluyor çünkü
Sinir
sinir sistemi
tutulmalarına bağlı.
bozuk oluyor ve çok yaşlı insanlar bilhassa 80 yaşın üstündeki kişilerde aşağı yukarı %50'sinde ağrısız enfarktüs olabilir. Bir de ameliyata giren, özellikle kardiyak sorunları olan, kalp sorunları olan bir insan zaten anestezi altında olduğu için o ameliyat esnasında enfarktüs geçirebilir. O yönden iyi irdelenmesi lazım. Ameliyata girecek özellikle riskli grubun bu yönden araştırılması büyük önem arz ediyor.
Şimdi bu damar tıkanıklıkları herhalde her şeyin başı. Aterosikleroz dediğimiz durum değil mi
Evet,
hocam?
halk
İlk
arasında
başlangıcı.
damar sertliği denen olay. Bu o kadar genç yaşta başlıyor ki 20 yaşlarında Kore'de ölen Amerikan askerlerinin otopsilerinde bunun olduğu görülmüş. Biliyorsunuz Amerikan kültüründe hamburger kola esastır. Şişmanlık giderek artan bir sorun. O kadar genç yaşta görmüşler damarlarda tıkanma başladığını.
Peki bu damar tıkanıklığına başlatan o plak dedik. Ateroskleroz plağının başlangıcına sebep olan şey nedir?
Kolesterolün önemi var, bazı risk faktörlerinin önemi var. Bilhassa ölümcül dörtlü dediğimiz, mahşerin dört artısı diye irdeleyebilirsiniz. Bir tanesi hipertansiyon, tansiyonun normal seviyenin üstünde olması. İkincisi kolesterol yüksekliği, yağların belli bir düzeyin üstünde olması. Sigara içilmesi ve şeker hastalığı.
Evet.
Şeker hastalığı başlı başına büyük bir tehlike. Ülkemizde sigara ciddi bir sorun. Son çıkarılan sigara yasası bu konuda büyük ümit vaat ediyor ve çok değerli bir yasa benim açımdan.
Yüksek tansiyon da çok sık görülüyor ülkemizde
yüksek tansiyon,
tabii ki. Evet.
İnsanlar habersiz tansiyon yüksek olduğunu habersiz yıllarca yaşayabilirler. Bu da damar sertliğinin ilerlemesine büyük ölçüde katkıda bulunuyor. Evet. Bir de bunların hepsi bir aradaysa o zaman çok büyük tehlike söz konusu demektir.
Peki damardaki bu tıkanıklık başlıyor 20 yaşlardan itibaren, belki çocukluk yaşlarından itibaren başlıyor. Bizim kriz dediğimiz durumda damarın tamamen tıkanması, evet, değil mi hocam?
Damarın tabii tamamen tıkanması ama o tıkaç giderek büyüyerek tıkanmıyor.
Evet.
O damarın içindeki kolesterol muhtevası o plak çatlayınca kanla temas ediyor. Kan içindeki trombosit dediğimiz küçük kümecikler arkasından fibrin pıhtı teşekkülüne neden olup damar akımı kesiyor.
Evet.
Kalp pasına yeterince kan gitmediği için büyük bir doku kitlesi hayatiyetini yitiriyor. Olay bu.
Evet.
Peki oluşmuş olan plan geri döndürülmesi tekrar
regresyon yani geriletilmesi için bazı ilaçlar kullanılıyor ama çok esas geriden döndürülmesinden ziyade plan stabil hale getirilmesi
yani
çatlamasının yırtılmasının önlenmesi esas. Bu konuda bizim statin grubu dediğimiz ilaçlar kullanıyoruz.
Evet.
Plağın içindeki kolesterol muhtevasının küçültülmesi, plağın başlık kısmının daha kalın hale gelmesi ve yırtılmayı engellemek açısından inflamasyon göstergelerinin azaltılması bunu sağlamaya yardımcı oluyor.
Şimdi statin dediniz. Statin grubu ilaçlar arasında şu son dönemlerde bazı görüş ayrılıkları var.
Evet.
Ama tabii ki kolesterolün kontrol altına alınması çok önemli.
Tabii, belli
bu da
düzeyin,
tabii ki o ilaçlar vesilesiyle olması
tek
gerekiyor.
Tek başına kolesterol belki o kadar önemli olmayabilir ama yanında hipertansiyonu var, diyabeti var. Bir de sigara içtiğini düşünürseniz o hasta hepsi, çok ciddi risk altında demektir.
Peki ortaya göğüs ağrısı çıkıyor. Göğüs ağrısı çıktığı zaman hastalık aslında bayağı ilerlemiş bir safhada
göğüs
olmuş oluyor.
Göğüs ağrısı tabii alarm etmesi lazım. Evet, hastayı hekime getiren bir bulgu olması lazım. Fakat her göğüs ağrısı eşittir bu koroner damar hastalığı anlamına gelmiyor.
Nedir ayrımı yapmamız gereken şeyler?
Lokalizasyonu nerede başladı? Bilhassa halk arasında iman tahtası denen bizim sternum tabir ettiğimiz bu kemiğin arkasında baskı tarzında, sıkıştırıcı tarzında belli bir yerde lokalize olmayan, giderek yayılan özellikle omza, sırta, boyna, özellikle sol kolun iç yüzüne yayılan bazen mide bölgesine ve sağ tarafa safra kesesinin olduğu bölgeye yayılarak bizi yanıltabilir. Başka hastalıklara çok kolaylıkla karıştırılabilir. Ağrının özellikle istirahatta gelmesi veya çok ufak eforla gelmesi ciddi risk olduğunu gösterir. Enfarktüsün yolda olduğunu düşündürür.
Evet. Peki ayrıca sonunda düşünülmesi gereken kalp dışı, yani kalp krizi dışı hastalıklar.
Ağrı neden olan mide hastalıkları olabilir, safra kesesi hastalıkları, özofagus, yemek borusu ile ilgili. Mesela yemek borusu muhtevası, mide muhtevası yemek borusuna kaçarsa, reflü dediğimiz hastalıkta piroziz denen yanma hisseder. Evet. O yanmayla koroner hastalığında hissedilen yanmanın alakası yok.
Kas ağrısıyla karıştırılabilir mi?
Kas ağrısıyla karıştırılabilir ama orada belli lokalizasyon daha fazla. Yayılma önemli. Yani belli bir dermatom sahası boyunca yayılıyor ağrı. Özellikle sol kolu ama şart değil boyuna, omza, sırta da vurabilir.
Evet, evet.
Onun için uyanık olmak lazım. Böyle kas ağrı altında bir hasta da varsa bu çok önemli. Ama 20 yaşında hiçbir riski olmayan bir hasta koroner hastası olma ihtimali tabii ki çok düşük. Yalnız konjenital doğuştan bazı damarsal anomaliler olabilir. Onu da yabana atmamak lazım. Ya da hiperkoagülabilite dediğimiz pıhtılaşma bozuklukları olabilir. Damarın içinde pıhtı teşekkül ihtimali o genç olsa bile o kişilerde ihtimal yüksek olduğu için yine de bu yönden araştırılması icap eder.
Biraz önce de dediğiniz gibi kalp hasta, tansiyon hastaları, şeker hastaları bu açıdan çok riskli
evet,
gruba
şeker
giriyorlar.
Hastaları,
dikkat etmeleri gerekiyor.
Bizim açımızdan evet. çok ciddi bir grup. Evet. Çünkü şeker hastası tek başına o kadar yaygın damar hasarına neden oluyor ki artık günümüzde yapılan çalışmalarda stentten ziyade bunlara bypass öneriyoruz. Yani karşılıklı kafa kafaya yapılan çalışmalarda buna ilaçlı stent de dahil evet. bypass daha üstün olduğu gösterilmiş. Yani ameliyattan kurtulamıyor bunlar büyük ölçüde.
Kolesterol şeker hastalığı çok önemli. Gerçekten vücut etkilemediği bir yer yok herhalde.
Evet, her
en başta damarlar
seni tutuyor.
Sinirler olmak
böbrekler,
üzere.
Sinir evet. sistemi ve damar yapısı bilhassa risk altında şeker evet. hastalığında. Gözler de dahil.
Tedavi yöntemleri olarak biraz ondan
şimdi
bahsedersek.
Biraz tarihçesinden bahsedeyim evet. bu işin. Ben 80'li yıllarda Hacettepe'de asistandım. O zamanlar elimiz kolumuz bağlıydı.
Evet.
Türkiye'de birkaç ilaç dışında bir şey yoktu.
Yok.
Hatta kardiyojenik şokta gelen bir hasta da çok fazla bir şey yapamıyorduk ve çoğu kez hasta kaybediliyordu.
Evet.
Ama 1977 yılında ilk defa İsviçre'de Andreas Grunzig diye birisi balonla damarın açılabileceği konusunda bir vaka neşretti. Lancet'te yayınlandı vaka.
Evet.
Kimse ciddiye almadı ama evet. zamanla bu yöntemin çok geçerli olabileceği üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Hatta o kadar ki Andreas Grunzig çok meşhur oldu. Amerika'ya davet edildi. Emory Hospital'da çalıştı. O kadar zengin oldu ki kendisine uçak aldı. 1985 yılında o kazandığı uçakla düşerek öldü. Yani evet, maalesef evet. o kazandığı para ona yar olmadı. Onun açtığı yolda amatör gibi büyüdü.
Şey, evet.
Kardiyolojide ilerleme giderek daha da gelişti. Ve 1990'lardan sonra artık stent dediğimiz kalbin içine yerleştiren tel kafesler
evet.
damarın açılmasına katkıda bulundu.
Ve
2002 yılından itibaren de ilaçlı stentler. Bu daralma riskinin daha az olduğu, daha çok evet. yararlı olabileceği gösterilen stentler ortaya çıktı.
Bu stentlerin belli bir süresi var mı? Yani vücutta kalma süresi.
Yani stent bir defa takıldıktan sonra geri evet. almak mümkün değil. Yani evet. orada kalıyor. Onun üzeri bir ilaçsız stentse bir ay içerisinde endotel dediğimiz hücrelerle kapatılıyor.
Evet. Evet.
Battaniye gibi örtülüyor. O bir ay içerisinde hastaların pıhtı teşekkür etmemesi için damarın içinde sürekli kanı sulandıran bizim antiagregan tabir ettiğimiz evet. ve klopidogrel etkili maddesi olan ilaçları alması lazım. Ve bunları kesmemesi gerekiyor. İlaçlı stent ise onu bir sene kesintisiz bu iki ilacı alması gerekiyor. Birkaç gün bile ara verse ani ölüm, damar içerisinde pıhtı teşekkülü, hasta yatağında ölü bulunabilir, gece kaybedilebilir, böyle durumlar olabilir. Bunu çok iyi vurgulamak lazım. Biliyorsunuz bu özellikle bu ilaçlar pahalı olduğu için devlet
evet.
bunları raporla veriyor.
Evet.
Suistimal edilmemesi için.
Evet.
O konuda hasta eriniyor bazen rapor çıkartmaya, hastaneye gitmeye. Bunun hayati önemde olduğu mutlaka vurgulanması lazım. Stent takıldıktan sonra iş stent takılmakla bitmiyor yani.
Evet. Hastalara tabii tedavi yapılmıyor olmasının onların hastalığının sonu olmadığını herhalde vurgulamak gerekiyor.
Evet.
Stent takılmış olması veya
stent
ameliyat olmuş olması.
Stent takılmasıydı, ameliyat olması. Tamam her şey bitti, ben delikanlı gibi oldum.
Evet.
Sıfırladım diye rektifiye oldum evet. diye düşünmemek
evet.
lazım.
Evet.
Yemeye içmeye çok dikkat etmek gerekiyor.
O tabii. Bizim evet. kültürümüzde biliyorsunuz evet. can boğazdan evet. gelir derler. Ama dişiyle mezarı kazabileceğini de söylememiz lazım hastalara.
Diğer belirtilerinden bahsedelim isterseniz hocam. Nefes darlığı
evet,
üzerine konuşmak lazım.
Evet, nefes darlığıyla da gelebiliyor.
Evet.
Çünkü nefes darlığı niye oluyor? Eğer sol ventrikül dediğimiz kalp kasına yeterince kan gitmezse, yani motora yeterince evet. benzin gitmezse, motor teklemeye başlıyor.
Evet.
Yeterince kasılma gücü olmuyor. Kasılamadığı için içinde kan birikince o kalp içindeki basınç artarak
evet.
akciğerlere yansıyor. Ve akciğerlerde biriken kan alveol dediğimiz keseciklerin içine sıvının sızmasına neden oluyor. Ve esneyebilme kabiliyeti azalıyor akciğerlerin. Akciğer alveollerine sıvı doluyor.
Evet.
Hasta özellikle nefes darlığından bahsederek bize gelebilir.
Bu da
illaki evet. kalp göğüste ağrıyla gelmeyebilir. Bu da dikkat alınması gereken bir belirti olabilir.
Ödem dediğimiz safhada bu mu olmuş oluyor hocam?
Ödemden kasıt yani akciğerde sıvı birikmesi demek lazım. Bu sol kalp yetmezliği.
Evet.
Anlamına geliyor. Ayaklarda, karında şişlik toplarsa sağ kalp yetmezliği oluyor.
Hastanın daha çok farkına vardı herhalde sağ kalp yetmezliği bulgusu olarak
ödem
karşısında.
Evet, sağ kalp yetmezliği ortaya çıktıysa artık iş işten biraz geçmeye başlamış demek. Çünkü sol kalp yetmezliği tedavi edilmezse tabloya sağ kalp yetmezliği eklenir. Onun tedavisi daha güç. Evet. Belki biraz ondan bahsetmek gerekecek ileride.
Tabii. Başka bizim hatırlayamadığımız, aklınıza gelen belirtileri neler olabilir? Çarpıntı olabilir.
Tabii eskiden bu tür hastaların büyük ölçüde ölüm sebebi kalp durmasıydı. Kalp durmasından kastım kalbin ventriküler fibrilasyon dediğimiz yaprak gibi titreşmesi ya da çok hızlı bir şekilde düzensiz atması. Bunlar yeterince beyne kan gitmediği için hastanın yere düşmesine, bayılmasına veya titreşmesi bir nevi kalp durmasıyla eşdeğer olduğu için hastanın kaybedilmesiyle sonuçlanıyordu. Bunu önlemek için koroner bakım üniteleri denen küçük 8-10 en fazla 10 yatak, 10-12 yatak bilemediniz ve merkezi bakım sağlayan monitörlü hastane üniteleri devreye girdi. Ve buralarda sürekli bakım altında olduğu için hastaların ritim problemleri anında tedavi edilme şansı buldu. Ölümler büyük ölçüde azaldı. Koroner bakım üniteleri enfarktüs nedeniyle ölümleri büyük ölçüde azalttı. Sonra trombolitik tedavi dediğimiz damar içindeki pıhtıyı eriten ilaçların ortaya çıkması, biraz önce bahsettiğim balon ve stent tedavi uygulamalarının devreye girmesi ve koroner bypass'ın yaygınlaşması koroner hastalığına bağlı ölümleri büyük ölçüde azalttı. Ama yine de buna rağmen yine en büyük ölüm sebebi olmaya devam ediyor. Bunu unutmamak lazım.
Evet.
Kalp hastalıklarında genetik faktörler önemli değil mi?
Gayet tabii. Yani ailede bir kalp hastalığı hikayesi varsa çok daha dikkatli olmak lazım. Annesinde, babasında veya yakın akrabalarında kalp nedeniyle erken yaşta ölüm varsa muhakkak sebebini araştırılması gerekir.
Peki hangi hastalıklar kalp hastalıkları riskini artırır? Yani mesela şeker dediniz, tansiyon dediniz, akciğer hastalıkları olabilir. Bunun dışında başka hangi rahatsızlıklar birebir etkili olur?
Hipotiroid dediğimiz tiroid anormallikleri. Mesela tiroid yeterince çalışmazsa kozmetik nedenlerle gereksiz yapılan tiroid cerrahileri var. Kazıyorlar tabiri caizse, tiroid hormonları azalıyor. Bunlarda hem yağlar kanda artmaya başlıyor ve ateroskleroz dediğimiz damar sertliği hızlanıyor. Ve neticede istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor.
Tam tersi hızlı çalışması problem oluyor herhalde. Çarpıntı yapması.
Metabolik sendrom dediğimiz ileri derecede kilolu, kolesterolü yüksek, şekeri yüksek, tansiyonu yüksek insanlar giderek çevremizde artıyor. Beslenme, fast food sisteminin yaygınlaşması istemediğimiz şekilde koroner hastalığına en büyük ölüm sebebi yapmaya devam ediyor.
Evet. Peki şişman hastalar, hani yeri gelmişken soralım. Zayıflamasını tabii ki öneriyoruz.
Tabii ki.
Nasıl bir metot izlemesi lazım? Bir kalp hastası adayı veya kalp hastası, kalp krizi geçirmiş, anjinası olan bir şişman hastadan bahsedersek buna nasıl bir yöntem öneriyorsunuz zayıflaması
öncelikle
için?
Öncelikle tabii anjinası varsa koroner hastalığını tedavi etmeden sen spor yap demek ölüme davetiye çıkarmak olur. Yani bu ileri yaşta spora başlayacak insanlar için de çok önemli. Yani bantta koşması ya da ağır spor yapması, bisiklete binmesi koroner hastalığı olmadığını ortaya koyduktan sonra bunları önermek lazım. Öte yandan koroner hastalığını tedavi ettikten sonra spor tabii ki önereceğiz. Burada da amaç eskiden koşu öneriliyordu ama şimdi bizim hızlı yürüme, fast walking dediğimiz belli bir temponun üzerinde belli bir süre hastanın yürümesini istiyoruz.
Belli bir hız var mıdır hocam önerebileceğiniz? Şöyle yürüsünler gibi.
Normalde maksimal hız 220 rakamından hastanın yaşını çıkararak bulunuyor. 220 eksi diyelim siz
kalp hızı olarak söylüyorsunuz.
Yaşında olsanız 220-40, 180. Bunun %70'i kadar artıracak ölçüde hızlı yürümeniz. %60-70 civarında. Onu ölçen cihazlar var. Yürürken onu kendiniz görebilirsiniz. Hangi hızda yürüdüğünüzü. Onu ayarlamanız gerekiyor. Ve belli bir hızda aynı tempoyu muhafaza ederek ve belli bir süre, en az 45 dakika, 1 saat, haftada 3-4 defa bunu yapmamız lazım.
Peki
yani sallana sallana yürümek spor olmuyor yani.
Bu yapmış tempo olduğumuz sporun faydası yeni damarların sisteminin artması yönünde bir faydası mı oluyor?
Bir defa kolesterol düzeyini şey yapıyor ve daha rehabilitasyon yönünden faydaları var. Büyük ölçüde riski azaltıyor, şekeri azaltıyor, tansiyonun belli bir düzeyde kalmasını sağlıyor. Risk faktörlerini büyük ölçüde sıfırlıyor. O durumda tabii ki spor önemli bir şey. hem diyet, hem spor, hem ilaçları zamanında almak, uyanık kalmak, risk faktörlerini mümkün olduğu kadar azaltmak çok önemli.
Peki enfarktüs geçirmiş bir hasta için spor öneriniz nedir hocam?
Enfarktüs bir defa 1,5-2 ay belli bir rehabilitasyon olmadan bizim hastanemizde mesela 8 üniteden ibaret bir bisiklet ergometre var. Belli onun başında fizik tedavi uzmanları var bu konuda yetişmiş. Ve bir takım parametrelere bakarak belli düzeyde egzersiz veriyoruz. Yani körü körüne hastayı zorlayarak egzersiz vermek doğru değil. O tür ünitelerin bulunduğu yerlere hastayı göndermek. Parametreleri dikkatle izleyerek zaman içerisinde egzersiz programını artırmak amaçlanması lazım. O bizim hastanemizde 8 yataklı, 8 üniteden ibaret böyle bir merkez var. Hatta hasta bulmakta da zorlanıyor oradaki arkadaşımız fizik tedavi uzmanı. Bunu iletmek lazım hastalara tabii.
Tercih etmeleri gerekiyor.
Evet, o yönden büyük bir imkan.
Evet. Diyet açısından nasıl bir beslenme olmalı?
Valla diyet doymuş yağlardan uzak, sıvı yağlardan ibaret. Özellikle zeytinyağı, Akdeniz tipi diyet öneriyoruz. Tereyağı, don yağı, kuyruk yağı gibi özellikle kırsal kesimde çok kullanılan yağlardan uzak durmak lazım. Bizim ülkemiz zeytinyağı açısından zengin bir ülke. Her tarafta zeytin çok kolay yetiştiriliyor ve bulunuyor. Özellikle tavsiye ediyoruz.
Tuzlu beslenmek, tuzu azaltmak daha doğrusu.
Tansiyonu yüksek olan bir hastaya tabii ki tuzu mümkün mertebe azaltmak önerilmesi lazım. Biz buna non farmakolojik tedavi, yani ilaç dışı tedavi diyoruz. Hem hastanın spor yapması, hem tuzsuz yemesi. Bu belki de ilacı terk etmesiyle sonuçlanabilir. Evet. İlaca ihtiyacı kalmayabilir.
Yani basında çok duyuyoruz mesela zayıflama sonrasında ani ölümler. Bunlar gerçekten kalple ilgili sorunlardan mı çıkar yoksa elektrolit dengesizliklerine bağlı sorunlardan dolayı mı çıkar?
Bizim de çok direkt ilgisi yok onun. Öyle düşünmek lazım ama aritmiyi doğuracak bir takım ilaç tedavileri olabilir. Eskiden anorektik ilaçlar vardı. Belki hatırlayanlar olur. Şimdi ilaç firmasının ismini vermem doğru olmaz. Bir zamanlar peynir ekmek gibi kullanılır. İşte fenfluramin denen iştahı kesen bir ilaç vardı. Bunun daha sonra pulmoner hipertansiyon yaptığı ortaya kondu ve toplatıldı ilaç. Bu ilaç toplanıncaya kadar yıllarca Türkiye'de peynir ekmek gibi kullanılıyordu. O nedenle bu tür ilaçlara bel bağlamamak lazım. Daha güvenilir, zararsız yöntemleri seçmekte yarar var.
Bir de basına yine çok yansıyan sporcu ölümleri var. Efor sonrası. Bunlar koronerden ziyade daha başka sebepleri var sanırım.
Tabii onlar da büyük ölçüde sebep ya aritmiye bağlı ölümler ya da hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz doğuştan yapısal kalp hastalıkları olabilir. Onun farkında olmayabilir. Spor onu tetikleyebilir. O nedenle uzun mesafe koşanlarda ya da halı saha maç yapanlarda ve bu tür sporcularda bunu görebiliyoruz. Yapılan otopsilerde altında bunun kalp kasının anormal kalınlaştığı görülmüş. Ve efor esnasında sanki kum saati gibi kalp ortasından ikiye bölünmüş gibi senkop dediğimiz baş dönmeleri, göz kararmalarıyla sonuçlanan ve ciddi aritmilerle, ritim bozukluklarıyla ölümle neticelenen tablolar. Ortaya çıkar.
Ben kalbin yapısıyla ilgili soracağım. Kalp kası dediniz. Kalp kası güçlü bir kas ve çizgili kaslardan oluşuyor. Ama yani bildiğimiz kadarıyla kolumuzdaki, bacağımızdaki kaslar da çizgili kaslar. Onun farkı ve ayrı olan özelliği nedir acaba?
Şimdi onun otomatisesi var. Yani siz alın kası bir bu serum fizyolojik içine koyun. O kasılmaya devam eder. Yani kalp öyle bir organ ki otomatisteye sahip. Çok önemli bir özellik. Elektriksel aktivitesi var. O elektriksel aktivite nedeniyle belli bir hızda çalışmaya devam ediyor. Onun normal hızı istirahatte 60 ile 100 arasıdır. Yani çoğu insan benim çarpıntım var diye geliyor. Bakıyorsunuz 70-80 nabzı var. Onlara insanlara istirahatte bu hızın normal olduğunu söylemek lazım.
Bir de kalbin özel bir durumu kendi beslenmesini kendi içinden yapmayan bir organ. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Aslında bütün temel konumuz o ama damar sistemi.
Evet, koroner sistemiyle besleniyor. Koroner sistemi nereden kaynaklanıyor? Aort dediğimiz büyük organ, hemen kapağın üstünden çıkan damarlar var. O bütün o koroner damarlar bütün kalbin kasın içinde dağılıyor. Esas mekanizma bu. Hı hı. O nedenle onun görüntülenmesi bizim açımızdan büyük önem taşıyor.
Şeyde enfarktüse sebep olan sebep de bir dokunun tek bir damarla beslenmesi sanırım, değil mi hocam? Yani normalde kolumuza Hayır. mesela iki veya üç tane damar giderken kalpte bir bölgenin beslenmesinde nasıl bir sistem var?
Şimdi ondan bahseder misiniz? İki tane koroner, evet. Sol ve sağ koroner var. Sol koronerin iki dalı var. Hı hı. Daha çok sol koronerin ani tıkanması ölümle neticeyle sol ana koronerin hı hı. kesinlikle hayatla kabili telif değil.
Evet.
Özellikle sol ön inen dalın başlangıç kısmından tıkanması kardiyojenik şoka, ciddi aritmilere ve ani ölümlere neden olabiliyor. Hı hı. Ve bunun ortaya konulması lazım. Yani bir şekilde önceden ortaya konulması lazım. Hı hı. Tabii hastanın ifadesi önemli ama bazı tetkiklerinde büyük önemi var. Hı hı. Belki onların üzerinde de durmak evet. Yararlı olacak. Tabii. Yani bunlar nasıl ortaya konuyor, nasıl anlaşılıyor? Bunları herhalde...
İzlerseniz ona girelim. Evet. Yani evet, eğer bir hasta size geldiği zaman nasıl bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz? Ona
şimdi tabii ki biz bizim meslekte şeytanın avukatı olacaksınız. Hı hı. Yani iyimser olursanız çok faturayı ağır ödeyebilir. Hem siz ödersiniz hem hasta öder.
Evet.
O nedenle en kötü ihtimal neyse onu düşünmek lazım. Hı hı. Yani mesela kuru fasulye yiyen biri enfarktüs geçiriyorsa bu kuru fasulyedendir, gaz yaptı derse
evet.
bir sürede beklemeye devam ederse geçer canım diye çok ağır ödeyebilir faturayı. Çok büyük bir doku kitlesi
evet.
harabiyete uğrar ve artık yatağa bağlı bir hastaneye gelebilir. Hı hı. O nedenle en kötü ihtimal neyse bu kalp ağrısı olmasın aman diye düşünüp o nedenle gerekli tedbiri alıp bir an önce hastaneye özellikle tabii. acil servise gelmesi lazım. Bu önemli bir nokta.
Evet. İlk yaptığınız tetkik herhalde kalbin yani grafisini
hastanın,
çekmek.
Tabii en basit test. Evet. Yıllardır, yüzyıllardır bilinen neredeyse EKG bildiğimiz basit bir EKG her yerde var. Evet. Çoğu sağlık ocağında da var. Biz öğrencilerimize EKG okumayı, büyük ölçüde enfarktüs tanısını elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Ne derece başarılı oluyoruz bilemiyoruz. İnşallah yeterince oluyoruzdur.
Şeker hastaları, pardon buyurun.
Onun dışında tabii normal EKG'de hiçbir şey çıkmayabilir.
Tabii.
Fakat yeni hasta ciddi koroner hastası olabilir. Bunun için provokasyon testleri, yani hastayı yorarak...
Evet.
Bu bantta yürüme şeklinde oluyor. Kayan döşeme test ediyoruz. Ya da bisiklet çevirme olabilir. Eskiden merdiven çıkma, basamak çıkma vardı. Çok iptidai yöntemler vardı. Şimdi daha çok herkesin yapabileceği kayan döşeme testi, treadmill testi dediğimiz test uyguluyoruz. Burada amaç şu, hastanın kalp hızını artırmak, kalbin işini artırmak ve daha önce istirahat halinde yeterli olan kan akımının efor esnasında yetersiz hale geldiği düşünerek EKG'nin bozulup bozulmayacağını, hastada belirtilerin çıkıp çıkmayacağını, tansiyonun düşüp düşmeyeceğine evet. bakmak. Eğer bunlar ortaya çıkarsa tanıyı koymuş oluyoruz bir yerde. O zaman da görüntüleme yöntemleri gerekiyor. Acaba böyle bir hastalık var ama hangi damarda evet. var? Neresinde var? Çünkü onu bize söylemiyor. Evet. Efor testi. Hangi damarda tıkanıklık olduğunu söylemiyor.
Yani burada kalbi zorlamak diyelim, strese sokmak evet, için kullanılan yöntemler testi, nelerdir?
Bir de bir efor testi ama diyelim ki hasta efor yapamıyor. Yürüyemiyor. Diyelim dizinde protez var, kalçasında protez var.
Evet.
Bu durumda kalbi hızlandıracak bir takım ilaçlar var. Bunlardan biri dopamin, diğeri dipridamol diye de ilaçlar. Bunları vererek kalbi hızlandırıp neticedeki duruma ya ekoyla, ekokardiyografik olarak kasılmaya bakarak ya da EKG'ye bakarak ya da sintigrafik yöntemlerle, nükleer tıp yöntemleriyle hangi bölgeye kan gittiğini, gitmediğini, o bölgedeki kasılmanın nasıl olduğunu görerek karar verebilirsiniz.
Evet.
Ondan sonraki tabii gold standart, en iyi yöntem koroner anjiyografi. Koroner anjiyografi herhalde çoğu insanın duyduğu bir yöntem.
Evet, evet. Evet.
Özellikle son zamanlarda hemen hemen pek çok kalp doktorunun uyguladığı, sıklıkla evet. uyguladığı bir
koroner
yöntem.
Koroner anjiyografi, evet. Biz 1991'de ben Samsun'a geldiğimde ilk kez uygulanıyordu. Karadeniz'de ilk kez herhalde uygulayanlardan biriyiz.
Evet.
92'de ilk defa balon anjiyoplastiği neredeyse 22 sene olmuş. Yani bir anda gözümden sinema şeridi gibi geçiyor. Artık her ufacık yerleşim birimlerinde bile
her yerde
evet, anjiyografi yapılabiliyor. Evet. Çok daha gelişmiş makineler.
Aynı anda tanı ve tedavi de mümkün olması herhalde evet. avantajı.
Aynı esnada stent koyma imkanı var. Tanıyı koyduktan sonra arkabinde damarı açma yöntemlerini uygulamak Çok mümkün.
Bu yöntemin herhangi bir yan etkisi var mı?
Şimdi koronar angiyografi gereksiz yapılmaması lazım.
Evet.
Bizim meslekte bir kaide var. Önce zarar vermeyiniz diye.
Evet.
Primum nin nocere diyoruz. Tabii. O kaide her zaman geçerli. Lüzumsuz bir iş yaparsanız neticede faturasını ödersiniz. Binde bir de olsa ölüm riski var. Yani hasta o binde bir o hastaya isabet ederse o %100 olur.
Evet.
Onun için gereksiz angiyo yapılmasına katiyen istemiyoruz. Diğer evet. non-invazif tanı yöntemleriyle tanıya gidiyorsanız onu tercih etmekte yarar var.
İşte son zamanda teknolojinin gelişmesiyle MR ve tomografi ile angiyografi yapılıyor.
Evet. Kansız angiyo denen yöntemden bahsetmek lazım. Kansız tomografik angiyo biz 256 kesitli makinayla değişik seviyelerde film çekilerek ve dışarıdan kontrast madde, boyalı madde vererek koroner arterlerin görüntülenmesini sağlayan bir yöntem. %80-90 bize istediğimiz bilgiyi veriyor. Fakat %100 değil. Yine gold standart koroner angiyo olduğunu unutmamak
lazım. Peki hastada MR ve angiyografi ile tanıyı
koymuyoruz.
Evet. Tomografi ile angiyosun damarlarında bir tespit yaptıktan sonra illaki yine angiyo ihtiyacı duyuyor
tabii
musunuz?
Tabii bu durumda tabii angiyo yok. Orada tespit yaptıktan sonra stent koymak için tomografi odasındaki aleti kullanamıyoruz mecburen. Koroner angiyografi yapıp o esnada hem teyit etmek açısından gerçekten doğru mu? Bazen bizi yanıltabiliyor. Tomografik angiyoda görüntüde ciddi darlık olup ona çıkmayabiliyor veya tersi olabiliyor. Büyük ölçüde doğru ama bazen de olmayabiliyor.
Evet. O zaman
biraz da tabii tecrübe işi.
Tabii ki muhakkak.
En güvenilir yöntem yine angiyo olmuş oluyor. Yani angiyodan teyit alarak stent ya da ameliyata
gayet
karar verilmiş oluyor.
Gayet stent koyarken koroner angiyografi odasında, kateter odasında kullanmak şart.
Peki ameliyatla stent birbirinin alternatifi midir hocam? Neye göre karar veriyorsunuz?
Vallahi şimdi o konuda çok tabii çalışma biraz önemli bir konuya değindiniz. Birebir yapılan çalışmalar var. Çalışmalarını özetleyeyim ben size. Onlar şudur. Eğer diyabetik hasta grubunu bir tarafa bırakırsanız, yani şeker hastalarını bir tarafa bırakırsanız, kafa kafaya yapılan çalışmalarda ikisinin birbirine üstünlüğü yok. Ama ve şöyle düşünün, ameliyatta göğsünüz açılıyor, karnı yarık gibi yarılıyorsunuz, acılar çekiyorsunuz. Halbuki stentte kasanızdan ya da son zamanlarda daha çok tercih ettiğimiz bilekten çok rahatlıkla stent koyarak o damarı açabiliyoruz.
Evet.
İkisinde bir farkı yok. O zaman hastaya soruyoruz. Bıçağı mı tercih edersin? Yoksa ertesi gün evine gideceğin balonu mu ya da stenti mi tercih edersin? Karar onların.
Ama hastanın inisiyatifine kalmayacak durumlar da vardır
oluyor.
Zaten
bazen
mutlaka.
Bazen ana koroner darlığı oluyor. Ciddi bir fırkasyon darlığı oluyor. Teknik olarak mümkün olmuyor stent koymak. Tabii ki biz cerrahlara her zaman ihtiyacımız var. Onlar başımızın tacı. Arkamızda onların desteği olmadan, backup'ı olmadan angiyografi bile yapmak doğru değil.
Doğru.
Yani tek başına o macera olur.
Evet.
Kahraman Don Kişot'la gerek yok. Mutlaka bir cerrahın desteğiyle bir komplikasyon olduğu zaman arkamızda olduğunu bilerek bu işe girmek lazım ki öyle yapıyoruz biz.
Evet, evet.
Doğru iyi hekim bunu yapar.
Evet ama mesela 80 üstü bir yaştaki kişi de herhalde ameliyat, bypass çok da
şimdi
zor olabilir.
80 yaşın üstünde de tabii ameliyat mümkün ama bizim kültürümüzde biliyorsun yaşı 70 işi bitmiş. Bundan ne köy olur ne kasaba dediğimiz insanların böyle düşündüğü ama hiç doğru olmadığını düşündüğü hastalar oluyor. İnsanların bakış açısı kültürü böyle.
Evet.
Bu durumda ikna etmek çok zor oluyor. Yani o hastaları ameliyata ikna etmek, bırakın ameliyatı angiyoya ikna etmek bile zor oluyor.
Bu eskiden kalma bir kültür herhalde. Yaş ortalamalarının
40'larda
50'lerde kaldığı.
Stent konan ameliyat yapılan insanlar var. Ama böyle durumlarda tabii ki ameliyat riski arttığı takdirde stent daha iyi bir çözüm oluyor.
Evet.
Şeker hastaları biraz önce onları ayrı bir tarafa koyalım dediniz. Şeker hastalarında şimdi kalp krizini ya da ciddi bir damar tıkanıklığını hissetmiyor olabilir dediniz.
Evet, yani
o tarz
ağrısız,
bir durumda peki bu hastalar nasıl
haberi
bir tedbir
olmaz,
alması
farkında
gerekiyor?
Olmaz. O durumda şeker hastalığını potansiyel bir koroner hastası gibi düşünmek lazım ki doğru yaklaşımda bu.
Evet.
Yani bu aksi ispat edilene kadar eşittir koroner kalp hastası. Koroner damarlarında bir şey olabilir diye düşünerek üstüne gitmek lazım bu tür hastaların.
Efor testi yeterli midir bu tip hastaları tespit etmek için?
Efor da yapamayabilir.
Yapamayabilir.
Ama diğer testleri, nükleer tıp testleri var. O sintigrafi dediğimiz testler var. Onları da kullanmak mümkün.
Peki yine cerrahi ile ilgili ameliyat oldu hasta. Biraz önce dedik ki damarların tekrar tıkanma riski var. Herhalde bu cerrahi için de geçerli.
Tabii o her şey bitti anlamına gelmiyor.
Evet.
Türkiye'de biliyorsunuz bir sürü politikacı herkes görüyor. Turgut Özal'ın yaşadıklarını görüyor.
Evet.
Benim bildiğim Alparslan Türkeş, Zeki Müren'in durumunu hatırlayın. Yani bütün insanlar bu hastalıkla bir şekilde
Doğru.
karşılaşıyorlar.
Evet.
Yani biz ölüme çare bulsak herhalde buna da çare bulacağız. Ve bulamadığımıza göre bu hastalıkla her zaman yüzleşeceğiz demektir. Öyleyse gereken tedbiri alacağız. Bizim dinimize tevekkül esastır ama
Tabii
tedbir
ki.
olmadan
Tabii.
tevekkül olmaz.
Tabii.
Önce tedbir, sonra tevekkül diyeceğiz.
Tabii ki.
Orada yaptığımız bypass işlemi bize zaman kazandıran bir işlem midir, yoksa bypass'la biz tedavi mi, tedavideki amacımız bypass mıdır?
Soruyu bir daha.
Yani orada yeni damarlanma sisteminin, işte eskiden kriz geçiren damarın tekrar
Şimdi şu tabii şöyle bir şey var. Önemli nokta şu. Bir defa hayatiyetini yitirdiyse, nekroz gerçekleştiyse orada yeni damar teşekkülü olmaz. Ama son zamanlarda kök
Evet.
hücre yöntemi var. Kök hücre zerk ederek miyokarda kalp kasına orada yeniden acaba miyokart ve yeni damar teşekkülü sağlayabilir miyiz diye bir takım çalışmalar sürüyor. Fakat bunlar henüz sonuçlanmış değil ve kliniğe yansımış değil. Bir süre daha zaman lazım bunun için.
Evet.
Kalp kendini yenileyen bir organ değil. O nedenle burada önemli bir nokta var. Burada zaman çok önemli. Time is muscle diyoruz biz. Zaman ne kadar geçerse bu doku kitlesi o kadar çok ölüyor. O zaman uyanık olmak lazım. Hemen 112'ye haber verip bir an önce acile başvurup
Evet.
yardım almamız lazım.
Evet.
Ki bu tür hastaneleri de yanlış seçmemek lazım. Yani anjiyografinin yapılabileceği, stent imkanının olduğu
Uzmanlaşmış hastane,
uzmanların
tecrübeli ekibi
bulunabileceği
olan,
hastanelere gelmiyor. O büyük
evet.
bir hata oluyor. Önce perifer bir hastaneye gidiyor, az küçük bir hastaneye gidiyor. Oradan bu işlemin yapıldığı hastaneye sevk edilmesi zaman aldığı
Evet.
için bu geçirilen zaman zarfında büyük bir doku kitlesi kalpte hayatiyetini kaybediyor. Ve ondan sonra o hiçbir zaman eski durumuna kavuşamıyor. Yarım adam oluyor.
Evet.
O nedenle zaman çok önemli. Bu 6 saat bizim için çok önemli.
Evet.
İşte eskiden biz şimdi çok kullanmıyoruz gerçi stent çıktıktan beri ama trombolitik dediğimiz damar içindeki pıhtıyı eriten ilaçlarda zaman sınırını 6 saat bilemedin 12 saat koyuyorduk.
Evet.
Ve 12 saat önemli. Yani o ilk 12 saat ağrı başladıktan sonra başvurduğu takdirde hemen hiç beklemeden anji odasını alıp damarın açılması lazım.
Trombolitik tedavi şu anda uygulamıyor muyuz hocam?
Yani eğer stent imkanı varsa kafa kafa yapılan çalışmalarda kesinlikle stentin
Tercih.
Daha iyi olduğu gösterilmiş. Yani ama elinizde imkan yok veya personeli
Evet.
tedarik edemiyorsunuz, hemşire yok, teknisyen yok, bu işi yapacak uzman yok. O zaman hemen trombolitik tedavi verip en kısa zamanda anjiyografik görüntülemeyi sağlayıp stent gerekirse yine stenti koymak lazım. Tek başına tedavi değil tabii. Bazen
Evet.
öyle çok da iyi netice aldığımız hastalar olurdu eskiden stent olmadığı dönemlerde.
Stent takıldıktan sonra hastaların nasıl bir kontrol sisteminin olması gerekiyor? Yani hangi aralıklarla
Ya
kontrolden
biz bir
geçmeleri
en
lazım?
erken şöyle bir ay içinde çağırıyoruz. Çünkü bir ay normal ilaçsız stent takılırsa ilacın kesilmesi gereken süre oluyor. İlaçlı da demin biraz konuşmamın başında da söyledim. Bir sene bazı çalışmalarda 6 aya kadar indirdiler bu süreyi ikili ilaç tedavisini. Ve hastanın semptomları var mı? Bir onu sorguluyoruz. İkincisi provokasyon testleri yani efor testleri, sintigrafi, ekokardiyografik
Evet.
inceleme gibi diğer alternatif testleri yaparak hastada bir problem olup olmadığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Eğer bir problem olduğundan şüpheleniyorsak anjiyoyu yeniden tekrarlıyoruz.
Evet.
Damarda ne olmuş, ne bitmiş gözle görmek için. Çünkü en gold standart anjiyoydu biraz önce söylediğim gibi.
Tabii.
En ufak bir şüphe varsa
Evet.
damara bakmamız lazım.
Bir de bahsetmemiz gereken tanı yöntemlerden bir tanesi çok kullandığımız ekokardiyografi değil mi hocam?
Aa çok
Evet.
biz ona halk arasında ayna tabir ediyorlar.
Evet.
Tabiri caizse doğru yani ayna. Gerçekten kalbin içini gösteriyor. Kalbin anatomisini, kalbin kapaklarını, çalışma düzeyini, kasılma kabiliyetini, kalp etrafında sıvı var mı, komşuluklarını gösteriyor ve çok hayati bir tetkik vasıtası ve çok yaygın kullanılıyor. Eskiden derdik tüfek icat oldu, mertlik bozuldu derdik. Hakikaten eko muayenenin bazen yerine kullanılıyor ama tabii muayene hiçbir zaman terk edilmemesi lazım.
Evet.
Önce hastayı eskiden babadan kalma usulüyle dinlemek, muayene etmek, elimizle yoklamak,
Evet.
Hipokrat'tan beri yaptığımız bu
Evet.
şart. Bunu terk etmemek lazım. Sadece ekokardiyografi olarak incelemek yetmez.
Evet. Ekokardiyografi peki yani hastalık oluşmadan da yapılabilir.
Orada hekim karar vermek lazım. Bazen hastayı ben check-up yaptırmak istiyorum. Evet. Şunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Şunu da yapın. Evet. Bunu da yapın. Bunların bir maliyeti var. Tabii. Hem devlete maliyeti var hem vatandaşa maliyeti var. Onları düşünerek bunları istemek lazım. Gereksiz tetkik yaptırmamak lazım. O çok önemli.
Evet. Kapak hastalıkları hakkında da çok detaylı bilgi veriyor ECHO.
Evet. Kapak hastalıklarına hiç girmedik. İsterseniz biraz ona girelim. Biliyorsunuz kalbimizde 4 tane kapak var. Solda 2 tane kapak, sağda 2 tane kapak. Soldaki kapaklar sol kulakçıkla karıncık arasında olan mitral kapak. Bir de aort dediğimiz ana damarın hemen sol karıncığın çıkışında yer alan aort kapağımız var. Bunlardaki hastalıklar da çok ciddi.
Tabii.
Eskiden bir zamanlar streptokok enfeksiyonları yaygınken romatizmal kalp hastalıkları afet halindeydi. Biz asistanken sık sık mitral darlığı, mitral yetmezliği, aort kapak hastalıklarını çok görüyorduk. Ama artık insanlar bilinçlendi ve ilkokul çağında bunların taramaları yapılıyor. Boğaz enfeksiyonları ve metabolik streptokok yönlendirme eradikasyonu yapılıyor.
Evet.
Ve akut romatizmal ateş dediğimiz bu kapakların harabiyetine neden olan hastalık artık eskisi kadar sık görülmüyor. Bunlar geri kalmış Orta Doğu, Hindistan gibi, Irak gibi, Suriye gibi ülkelerde görülüyor. Ülkemizde özellikle kırsal kesimde olmasına rağmen gelişmiş yörelerde artık bunları görmüyoruz. Ama bunların da önemi var. Bunların da önemi var.
Ama bu kapak hastalıklarından en çok halk arasında duyduğumuz mitral kapak sorunları değil
mitral
mi?
Mitral kapak önemli. Mitral kaçağı da mitral darlığı dediğimiz. Mitral darlığı bilhassa hanımlarda sık görülüyor. Özellikle kırsal kesimde evlenen, gebe kalan hanımlarda bilhassa ilk belirti nefes darlığı karşımıza geldiğinde mitral darlığı görüyoruz.
Evet.
Eskiden mitral darlığına kapalı mitral komisterotomi denen parmakla yapılan bir ameliyat vardı. 1980'lerden sonra balon, valvuloplasti dediğimiz balon uygulamasıyla yani hastayı ameliyata sevk etmeden kasından bir balon sokarak bunu mitral kapağın üzerinde şişirerek balonun yardımıyla kapağın açılması sağlandı. Bu yöntem artık günümüzde çok sık kullanılıyor. Ama bunu yapacak hasta bulamıyoruz. Çünkü artık mitral darlığı neredeyse ortadan kalkmış gibi. Ancak kırsal kesimde gördüğümüz bir hastalık haline geldi.
Aort darlığı daha genetik
hastalığıdır. Genelde erişkin yaşta sık görüyoruz. Yani 70 yaşın üstünde, 80 yaşın üstünde daha sık görüyoruz. Önemli bir hastalık grubu. Ve çok ciddi belirtilerle bayılmayla göğüs ağrısıyla olabilir. Nefes darlığıyla karşımıza geliyor.
Evet.
Bu tür hastalarda da tabii mekanik bir sorun olduğu için bunun tedavisi de kapağın değiştirilmesiydi. Ama son zamanlarda yeni bir tedavi yöntemi çıktı. Herhalde bundan biraz bahsetmekte
tabii
fayda
ki
var.
Evet, tabii.
Şimdi bu tür hastalar genelde yaşlı insanlar, düşkün insanlar, birlikte bazı komorbid dediğimiz birlikte bir sürü hastalığı olan kronik akciğer hastalığı olabilir veya ne bileyim kalp yetmezliği birlikte olabilir. Bir ameliyatı kaldıracak düzeyde olmayabilir. Böyle düşkün ve çok yaşlı insanlarda son birkaç yıldır yeni bir tedavi yöntemi var. Bunu halkı bu konuda bilgilendirmek lazım. O da şu, biz kapağı aynı anjiyo yapar gibi kasıktan sokarak tam protez kapağı hastanın göğsünü yarmadan aort hizasında şişirerek bir stent yardımıyla yerleştirebiliyoruz. Ve hasta ertesi gün normal kapağı bu stentli kapakla artık bütün belirtilerden kurtulabiliyor. Buna TAVI deniyor. TAVI denen bir yöntem. Transaortic Valve Implantation.
Darlık hastalar için değil mi hocam? Eski kapak yerinde durduğu halde.
Eski kapağı önce balonla dilate ediyoruz. Arkasından stent o protez stenti oraya yerleştiriyoruz. Bizim hastanemizde de bu uygulanıyor.
Çok
daha çok uygulayan özellikle başka hastanelerde var. Ülkemizde yaygın başladı. Demek ki artık insanlar yaşlanınca bu hastalıkla yüz yüze geldiklerinde kaderim buymuş deyip ölümü beklemeyecekler.
Tedavisi olabilen
Böyle bir durumda vurgulamakta büyük fayda
tabii
var.
Tabii ki
Kalp hastalıklarının genel sonucu, en son seviyesi de kalp yetmezlikleri hocam. Yani herhangi bir kalp hastalığının sonucu kalp yetmezliği olabilir.
Evet,
şimdi, tek bir hastalık değil aslında.
Bir de bir dünyada var. Ve ülkemizde de artıyor galiba değil mi
tabii,
kalp
tabii,
yetmezliği?
Giderek artıyor, evet. Tabii. Her tür problemi tedavi etmezseniz sonuçta
evet.
Kalp yetmezliğine
tabii.
Gidiyor. Kalp hastalıklarının hepsi, diyelim tansiyonunuz yüksek, yıllarca haberiniz olmadı, ortalıkta mayın gibi gezdiniz, saatli bomba gibi, ilacınızı almadınız, ben ilaç sevmiyorum dediniz. Neticede kalp büyümeye başlıyor ve pompa gücü itiyor ve kalp yetmezliği oluyor. Nefes darlığı, ayaklarda şişme, yürüyememe gibi belirtilerle olabilir. Kapak hastalığı tedavi olmazsa zamanında yine kalp yetmezliği
evet.
Sonuçlanıyor. Koroner damarlarda tıkanıklık olur, enfarktüs geçirirseniz yine kalp yetmezliği sonuç. Derlerdi her yol Roma'ya çıkar diye. Gerçekten neticede kalp yetmezliği kaçınılmaz. Yani geç kalırsanız, tedavi olmazsanız, yeterince enerjik bir tedavi uygulanmazsa size bu kaçınılmaz olarak sizin kapınızı çalacaktır.
Nasıl evet. Belirtiler verir?
Nefes daha önce sol yetmezlik dedim. Sol kalbin yeterince kasılamaması ya da kapak nedeniyle genişlemesi, büyümesi neticesinde akciğerlerde sıvı birikmesi sonucu hasta nefes darlığıyla karşımıza geliyor.
Evet.
Ve yatamıyor, yastık adedini artırıyor. Oturarak ancak boğulur gibi oluyor. Hasta
evet.
uyuduktan bir süre sonra sanki boğacaklar gibi kalkıyor, pencereye koşuyor ve uzun süre oturarak ancak kendine geliyor.
Evet.
Bu tip durumlar bu işin çok ciddi olduğunu göstermekte. Ve o nedenle enerjik tedavi gerekiyor bunlara.
Evet.
Burada esas mesele sebebi ortadan kaldırmak. Eğer kalp yetmezliğini yapan koroner damardaki tıkanmaysa bunun
evet.
ya bypass yapılarak ya da stent konularak düzeltilmesi lazım.
Hı-hı.
Eğer kapak hastalığıysa, kapak kaçırıyorsa mesela mitral kapak,
hı-hı.
o kapağın ya onarılması lazım ya da kapağın değiştirilmesi lazım.
Evet, doğru.
Son yıllarda kapak değiştirilmesi yerine onarılması daha çok tercih ediliyor. Tabii biraz
hı-hı.
tecrübe işi,
hı-hı.
iyi bir uzmana ihtiyaç var ama günümüzde ve ülkemizde bu işi iyi yapan
hı-hı.
cerrahlarımız var. Yani
hı-hı.
kapağın değiştirilmesi bir hastalığı bir diğer hastalığa çeviriyor.
Tabii.
Çünkü sürekli ilaç kullanmanız
evet.
lazım. O kapakta sorunlar çıkabilir, protez kapakta.
Hı-hı.
O nedenle tamiri daha iyi bir çözüm. Ona zorluyoruz biz hastayı. Mümkün mertebe
hı-hı.
cerrahları da zorluyoruz.
Hı-hı.
Ama bazı durumlarda tabii ki bunun tamiri mümkün olmadığı takdirde
hı-hı.
protez kapakla onun değiştirilmesi lazım.
Evet.
Ve hastaya da bunu iyi vurgulamak lazım. Yani bunun hayati bir hastalık olduğunu, önemli bir hastalık olduğunu. Neticede kalp çok büyüdüğü zaman artık ameliyat şansını da kaybediyorlar. Belli bir noktadan sonra treni kaçırabilir. Onu hastaya iyi anlatmak lazım. Bana ilaç ver, ben böyle gideyim, idare edeyim diyen hastaya bunun
evet.
böyle olmayacağını, bir süre sonra artık tamamen şansını kaybedeceğini özellikle vurgulamak lazım.
Aslında ilaç tedavileri zaman kazandırıcı tedaviler herhalde
yani
değil mi genel olarak?
İlaç tedavisi semptomları ortadan
evet.
kaldırıyor ama esas sebebi ortadan kaldırmazsanız neticede bu hastalığı önleyemezsiniz ve ömrü azalıyor. Kalp yetmezliği büyük ölçüde hastayı çalışma gücünden uzaklaştıran bir tablo ve çok sıkıntı yaratan bir durum. Onun mutlaka ortadan kaldırılması lazım.
Evet.
Hipertansiyon olan bir hastanın tedaviyle tansiyonun regüle edilmesi lazım. Bizim ülkemizde bir iki ilaç alıp sarımsak yiyip ben iyi oldum deyip ilacı bırakan
evet.
hasta grubu çok fazla. Kompliyans dediğimiz hasta ilaca uyumsuzluğu çok fazla. Uyum oranı çok az. Bu nedenle bu tür hastalara vurgulamak lazım. İlacın sadece bir süre değil, ömür boyu alınması gerektiği, sürekli takip alınması
evet.
gerektiği vurgulanması lazım.
Hı-hı.
Risk faktörlerinin sıfırlanması lazım. Yani damarın stent koyup açıldıktan sonra veya bypass olduktan
Hı-hı.
sonra her şeyin bitmeyeceğini,
Hı-hı.
efendim mutlaka başka bir damarda tıkanma olabileceğini, o nedenle
Hı-hı.
tedbire devam etmek gerektiğini söylemek lazım. Hatırlayın Turgut Özal,
Hı-hı.
Son gezide ben net hatırlıyorum 93 yılında Orta Asya ülkelerine gittiğinde yürüyemez haldeydi.
Evet.
Yani hiçbir zayıfladığını hatırlamıyorum yani.
Evet.
Demek ki yeme içmeye devam ediyormuş.
Evet.
O nedenle boğaz çok önemli.
Tabii
yani
ki.
Diyet yapmak, kiloyu muhafaza etmek, yükü azaltmak önemli. Ve aterosklerozu önlemek için gerekli risk faktörlerini dikkate almak lazım.
Bir de uzun süreli diyetler herhalde yani aslında
bir
hayat boyu bir
yapıp,
nevi yani
yapıp bırakmak
bu anlamda.
Belli
evet.
bir kiloda
evet.
belli kalmak, fit
evet.
olmak
evet.
büyük önem taşıyor.
Evet.
Bu dikkatle
tabii,
vurgulanması
tabii.
lazım. Bir de tabii şeyden bahsetmek lazım. Bu son zamanlarda çaresiz hastalar var. Ne yapayım? ocağına düştüm deyip melül melül bakan beni kurtar hocam ne yapacaksan yap deyip burada acaba ne yapacağız diye olabilir. Burada bir takım yöntemler var. Son zamanlarda yeni bir pil CRT dediğimiz kalbin işte belli kriterler varsa böyle bir imkan mevcutsa hastanın artık ilaçlardan netice alamıyoruz. Belli bir noktadan sonra artık çaresiz kalmışsak bir tür pil takıyoruz hastaya. Bu pil kalbin sağ kulakçığına, sağ karıncına ve toplar damarına yerleştirilen bir elektrot yardımıyla senkron bir şekilde, düzgün bir şekilde kalbin kasılmasını sağlayarak kalbi küçültüyor. Ölümleri azaltıyor. Kaptaki kaçağı, kapaktaki kaçağı azaltıyor. Bunu da yapabiliyoruz. Ülkemizde de uygulanan bir tedavi yöntemi.
Ritim bozukluğu dışında bir tedavi yöntemi.
Tabii ritimle bunun ilgisi yok. Ritimle bunun ilgisi yok. Kalbin kasılma gücünü azaldığı zaman normalde kalp kendine gelen 100 santimetre küp kanın en az 55 cc'sini fırlatması lazım. Eğer 35'in altındaysa bu oran, yani yarının altına düşmüşse böyle bir ihtimalin olduğunu da düşünmek lazım. Tabii son çare artık kalbin değiştirilmesi, yani transplantasyon, başkasının kalbini getirip takılması.
Ama o pil tedavisini herhalde uygulamak için kalp kasının iyi çalışıyor olması lazım değil mi hocam?
Yani kalp kasının %35 en azından, %35'in altındaysa böyle bir olanak veriyoruz ama %35'in üstündeyse buna ihtiyaç yok. Yani onu söylemeye çalışıyorum.
Ritim bozukluklarıyla ilgili o zaman konuşalım.
Ritim bozukluklarından şimdi biraz şeyden bahsedelim, pillerden isterseniz.
Tabii ki.
Ritim bozukluğunun tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Hastada iki tür ritim, bir ileti bozukluğu olabilir. Yani kalp hızı düşebilir. Bunun en büyük belirtisi bayılmalardır. Yani kafasını gözünü yarar, bir sürü kesikler olur. Ve istemsiz düştüğü için kaçınılmaz beyin travması, kafa travması olabilir. Bu tür durumlarda buna kardiyak senkop diyoruz. Mutlaka bir sebep arıyoruz. Kalp hızının belli bir seviyenin altına düşmesi söz konusu burada. Kalpten yeterince ileti çıkmaması durumu söz konusu. Bu tür durumlarda kalp pili takıyoruz. Yani belli bir seviyede kalbin çalışmasını, elektrik enerji vermesini sağlayarak bu bayılma durumunu önleyen cihazlardır bunlar. Özellikle sol taraftan, sol köprücük kemiğinin altından bunu yerleştiriyoruz. Takriben 30 gram civarında, 20-30 gram, çok küçükleri de var. Bunu takarak toplar damardan kalbin sağ tarafına, kulakçığa ve karıncağa iki tane elektrot dediğimiz tel kablo yerleştirerek bunu da bataryaya bağlayarak belli bir enerji düzeyini sürekli kalpten uyarı çıkmadığı zaman sağlayan cihazlar bunlar. Hayatta kalmasını sağlar. Böyle bir olayla bir daha yüz yüze gelmemesini sağlar. En azından 7 sene, 10 seneye kadar bu şekilde bir pille hasta hayatını devam ettirebilir.
Her yaş grubunda takılabiliyor galiba.
Tabii çocuklara da takılıyor ama çocuklarda tabii kablo, çocuk büyüyünce elektrot büyümediği için değiştirmek lazım. Ya da epikardiyal takmak lazım.
Peki,
dışarıdan takmak lazım.
Ritim bozukluğunun en önemli semptomu herhalde çarpıntı.
Çarpıntı olabilir. Çarpıntı çok hızlı olduğu zaman o da baygınlıkla oluşabilir. Ama kalbin kulakçığından kaynaklanan çarpıntı nöbetleri karıncana göre biraz daha selim seyreder, daha az zararlıdır ama bilhassa bizim yaşlılarda sık gördüğümüz kalbin kulakçığından kaynaklanan düzensiz ritim, atrial fibrilasyon dediğimiz tehlikeli bir ritim var. O ritmin tehlikesi şuradan geliyor. Kalp titreştiği zaman, fibrilasyon yani yaprak gibi titreştiği zaman bir nevi kasılmıyor demektir. Biliyorsunuz biriktiği zaman bir kan bir yerde pıhtı teşekkürü olur. O pıhtı sol kulakçıktan karıncaya geçer. Oradan da aort dediğimiz ana damar yardımıyla bütün mitralyöz gibi her yere gider. En çok da beyne gider. Beyne gittiği zaman o pıhtı hangi bölgeye tıkıyorsa tam aksi tarafta felç o kol ya da bacak çalışmaz ya da konuşması bozulur. Hasta çok sıkıntılı ve bakıma muhtaç bir hale gelir. Bu tür durumları özellikle yaşlılarda çok görüyoruz. Atrial fibrilasyon dediğimiz. Bunun önlenmesi lazım. Bütün kalp hastalıklarının çoğu koroner hastalığı olsun, hipertansiyon olsun, sol ventrikülü kalınlaştıran diğer hastalıklar olsun kaçınılmaz olarak buna neden oluyor. Özellikle mitral kapak hastalıklarında bu olayı sık görüyoruz. Onun önlenmesi lazım. Bu öte yandan tabii çok hızlı çalıştığı zaman kalp yetmezliği. Hipertansiyonla beraberse ortaya çıkıyor. Atrial fibrilasyon olmazsa tedavi edilmesi mutlaka gerekli bir tablo. Bunun için kanı sulandırıcı ilaçlar kullanıyoruz. Eskiden fare zehri olarak kullanılan bir ilacımız vardı. Son zamanlarda yeni ilaçlar çıktı. Fare zehri değil, daha rahat kullanılan, daha emniyetli, daha az kanama yapan ilaçlar çıktı. Günümüzde bu çalışmalar devam ediyor.
Peki hocam, programımızın sonuna geldik.
Efendim, çok teşekkür ederiz.
Çok
konuştum. Estağfurullah. Biz çok teşekkür ederiz. Çok evet. Güzel bir program oldu.
Çok teşekkür ediyorum.
Sağlık.
Seyircilere sağlıklı günler diliyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.